Ekonomi ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhabalar, günaydınlar. Bu hafta stüdyoda ben Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan birlikteyiz. Bu haftaya belki de son yıllara damgasını vuran bir olay yaşandı.
Son 15 yıl herhalde. 15 yılda ilk defa oluyor.
Evet, evet. Çok ciddi bir tüm Türkiye'yi etkileyen ve çok uzun saatler süren ve uzun saatler boyu da sorunun giderilemediği bir elektrik kesintisi yurt çapında yaşandı. Bununla ilgili tabii uzunca bir süre de kesintinin devam ettiği süreç boyunca yetkililerden, kuruluşlardan, hükümetten çok ciddi, herkesi tatmin edici bir cevap da alamadık. Çok net bir, yani insanları rahatlatan, yani beklentilerini karşılayacak herhangi bir açıklama da olmadı. Yapılan açıklamalar da insanları tatmin etmedi.
Daha çok kafa karıştırdı.
Siber
saldırı dendi, Avrupa ile hatlar koptu dendi.
Evet, alternatifler üzerinden, evet, muhtelifti. Yapılan açıklamalar esnasında ve tabii yani bununla bağlantılıdır veya değildir, o da bizim belki biraz komplo teorimiz olabilir ama o günün gecesinde sabaha karşı da mecliste Sinop'ta Türkiye'nin ikinci nükleer santralini yapacak olan Japonlarla yapılan hükümetler arası anlaşmanın da onaylandığı haberi geldi. Son yıllarda nedense çok böyle kritik yasalar, tartışmalı yasalar, yani toplumca mutabık olunmamış yasalar niyeyse hep böyle gece yarıları yangından mal kaçırırcasına meclis kurulundan geçiriliyor.
Evet, yayın olmadığı zaman, muhalefet partileri olmadığı zaman torba, evet, yasalarla.
Evet. Şimdi biz bugün bu elektrik kesintilerini konuşmak üzere bir konuğumuz var. Telefon hattında kendisi Hüseyin Önder, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi. Hüseyin Bey merhaba.
Merhabalar.
Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok mersi.
Teşekkürler.
Şimdi siz de çok kapsamlı bir basın açıklaması yaptınız o gün. Maddeler halinde açıkladınız bunu. Siz Elektrik Mühendisleri Odası olarak genel manada değerlendirmeniz nedir bu elektrik kesintileriyle ilgili? İsterseniz bir önce bununla başlayalım.
Teşekkür ederim. Şimdi tabii öncelikle siz hemen programın başında da değindiniz. Bu denli büyük çaplı bir elektrik kesintisi için henüz yetkililerden doyurucu açıklama yapılmış değil.
Üstünden iki gün geçmiş olmasına rağmen üçüncü gündeyiz.
Evet, evet, evet. Yani gerçekten bu kadar büyük bir kesintiyi izah edecek olan en büyük, en önemli yetkili kuruluş şu anda ne senin, ne benim, ne şu kurumun, ne bu uzmanın yorumları ve olasılık değerlendirmeleri bırakılarak değil, gerçekten de şu anda sistemin başında bulunan Enerji Bakanlığı yetkilileri tarafından açıklanmalıydı. Hala, evet, daha açıklanabilmiş değil. Yani bunu şunun için söylüyoruz. Bunun bir takım yorumlar yapılabilir. Dikkat ederseniz biz zaten ilk gün bu sıkıntıdan dolayı insanlara en azından bir takım açıklama yapma gereği duyarak, bu sorumluluğu hissederek bu açıklamayı bulunduk ve olası diye nitelendirdiğimiz bir takım değerlendirmeler yaptık. Bir en temel belirlememiz de burada bu işin normal bir elektrik kesintisi olmadığı, normal elektrik kesintisi olsaydı bu dağıtım sisteminin bir sorunu olacaktı. Bu tüm şebekeyi ilgilendirdiği için, bir anda kesildiği için bu artık iletim sisteminin sorunu olduğunu belirtmiştik. Burada bir sıkıntı yok. Bu doğru. Hmm. Bunu söylemek tabii ki yetmiyor tek başına. Bu neden böyle olmuş olabilir sorusunun cevabını gerçekten de şimdiye kadar Enerji Bakanlığı yetkilileri vermiş olması gerekirdi. Yani evet. bu açıklanamıyor. Şu anda bu bizim için de bir muamma. Yani yoruma muhtaç. Yani bunun nereden kaynaklandığını ben az önce tekrar baktım internet sitelerinde, haberlere baktım. TİH'in sayfasında herhangi bir açıklama zaten yok. Fakat şu deniyor, TİH mühendisleri incelemelerde bulunuyor. Ege bölgesindeki büyük santraller, Adana bölgesinde yani olası birkaç yerde ilk arıza kaynağı olan yerlerdeki değerlere bakacaklar. Bu değerlerden sonra nereden kaynaklanmış olabileceğini söyleyecekler. Yani bu işi normal bir mahkeme süreci gibi algılıyorlar. Bir bilirkişi böyle olmaz. Yani bu gerçekten ciddi bir sorun. Tüm ülkeyi ilgilendiren, ekonomik açıdan da her açıdan da herkesi zarara sokan bir olayda en azından daha net açıklamalar yapılmış olmalıydı.
Evet. Hüseyin Bey, şunu sormak istiyorum. Ege'de ve Adana'da dediniz 1000 küsur megawattlık bir veya iki santralin devre dışı kalması. Tüm Türkiye'yi elektriksiz bırakabilir mi? Böyle sistemden bahsedebilir misiniz?
Tabii şöyle bir şey. Eğer siz buna anında müdahale edemezseniz ve gerekli tedbirleri o anda alamazsanız, alacak imkanlarınız yoksa bu birbirini tetikleyerek gidebilir. Bunun tüm Türkiye'yi etkilememesi için muhtemelen o bölgedeki, o santralin ilk etapta etkileyeceği yerlerdeki bölgenin elektriği kesilmeliydi. Bu izole edilirdi, bütün Türkiye'ye yayılması önlenebilirdi. Bu bir tanesi bu açıklamanın. Yani bu niye yapılamadı? Bunlar hep işte soru işaretleri olan şeyler. Yani bunun birdenbire tüm ülkeyi etkilemesinin önüne geçecek tedbirleri alacak olan Ankara'daki iletişim sisteminin başındaki kurum.
Evet. Burada aslında başka bir sorun daha çıkıyor ortaya. Burada genel olarak tabii ki biraz bu AKP iktidarının elektrik enerji piyasalarıyla ilgili aldığı kararlar. Şimdi üretim hatlarının kurulu kapasitenin devlete ait olan üretim tesislerinin bir bölümü özelleştirildi. Şu anda devletin elinde çok az bir üretim tesisi mevcut. Dağıtım hattının tamamını özelleştirdi bütün Türkiye çapında. Ve bir de iletim hatları, yani bunu 3 süreç olarak düşünmemiz gerekiyor. Şimdi acaba yani hükümet bunu özelleştirdi fakat şimdi kontrol mü edemiyor? Yani bu sürecin üretim ve dağıtım ayağını çok fazla özel sektöre bıraktığı için kendisi de özel sektörden gerekli bilgiyi alıp kamuyla paylaşamıyor mu? Acaba bu süreçlerde devletin kontrolünden çıkmış bir piyasadan mı bahsediyoruz? Bu denli bir özelleştirme yaşanmış olduğu için.
Kuşkusuz şimdi bu 2001 yılından bu yana başlayan bir süreç, elektrik piyasası kanunu ilk çıktığı tarihlerde amaç maddesi elektriğin kesintisiz, düzenli, ucuz, kaliteli, rekabete dayalı gibi süslü laflarla çıkan bir kanun. Yani piyasaya terk edilmesi, elektriğin piyasaya terk edilmesi olayı. Evet. Şimdi başlangıç noktası elektriğin piyasaya terk edilmesi olduğunda, bugün 14 yıl geçtikten sonra gelinen nokta, elektrik piyasası kanununun çıkış amaçlarından hiçbir tanesi yerinde durmuyor. Ne ucuzluk var, ne süreklilik var,
ne de böyle var.
Ne de kalite var. Rekabet var mı? Vallahi rekabet de yok. Nasıl olacak elektrikte rekabet? Yani bir malı siz piyasaya çıkıp da işte ondan alma şansınız yok. Yani siz elektriği kapınıza gelecek. Bir tane hat gelecek. Onu alacaksınız. Evet. Yani burada da bir aldatmaca var. Şimdi tekrar şeye dönecek olursak, tabii ki bunun piyasaya terk ediliyor olmasının bir sonuçlarından bir tanesini yaşıyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Yani bunu eğer bu tüm mekanizma kamunun elinde olmuş olsaydı, kamu hiçbir farklı bir şey düşünmezsin, o anda ne gerekiyorsa onu yapacaktı. Yani o bölgesel kesintiyse bölgesel. Sadece bir şehrin elektriği kesintiyse bir şehrin elektriği. Şimdi santrallere siz çok fazla müdahil olamıyorsunuz. Her ne kadar yasada bir takım yaptırımlar var deniyorsa da, santral yani bir şekilde özel sektörün santrali bir şekilde ya benim santralim arızalandı diyebilir. Yani bunun yarın bunun denetimini kim ne kadar kolaylıkla yapacak? Yani biz burada ille böyle olmuştur demek istemiyoruz ama Örneğin ben size hemen bu 15 yıllık olmadı denilen işte 99 depreminden bu yana ilk defa olan bir şey deniyor ama 2006'da çok büyük bir bölgesel kesinti de yaşandı. Yani evet. Bu bizim için bir örnek.
Doğru.
Marmara ve Ege bölgesini kapsayan bölgede yine aynı bugünkü gibi 6 saat 8 saati aşan komple bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Burada da benzer bir çöküntü olmuştu. Orada lokal sadece o bölgede manipüle bu iş çözümlenebilmişti. Gerçi çok büyük bir bölgeydi. Yani daha büyük bölgeyi de diyebiliriz ama işte orada mesela olay neydi? Bir elektrik fiyatının ucuz olduğu bir dönemde piyasadaki fiyatın ucuz olduğu bir dönemde özel sektör santralinin üretimini durdurup şebekeden elektrik alma yoluna gitmesi ile başladığı ifade ediliyor. Bu doğru bir tespit idi. Hı hı. Yani bu özel sektör kendi ürettiği elektriği eğer ucuza satacaksa daha ucuza şebekeden alma ihtimali varsa onu tercih edebiliyor. Evet, onu tercih etmiştir. O 2006'da olan olay buydu. Yine biz yeni öğreniyoruz. O zamanki bu şebekeyi yöneten bürokratlar veya mühendisler diyelim, bunun çözümü olarak o devre dışı kalan santralin çözümü olarak o bölgenin elektriğini kesmek istediklerinde bir AKP milletvekilinin sünnet düğünü olması nedeniyle milletvekilinin buna itiraz ederek kesintiyi engellediği söyleniyor. Evet. Yani bugün dillendiriliyor bu. Yani söylemek istediğimiz bu tip manipülasyonlara açık bir olaydan bahsediyoruz.
Evet, doğru. Ve şimdi bu yani geçen gün yaşadığımız kesintide de yine bu iddia diyelim tabii yani ortada net bir kamuoyunu bilgilendirme olmadığı için bu da iddialar arasında yer aldı. Yani bu fiyatların düşüklüğü sebebiyle kestikleri elektrik hatlarını bu iddiada epeyce dillendirildi, konuşuldu.
Yani, çok. Evet, biz tabii bunun bu kesin olarak söylenmediği sürece böyle bir olasılığın da olabileceğini söylemek durumundayız. Çünkü 2006'da buna benzer bir olay oldu.
Evet.
Dolayısıyla aynı şey özel sektör için de cazip gelmemiş olabilir. Bilinçli yapıldığı anlamında da söylemiyorum.
Ya, olabilir, evet.
Bir şekilde ilk bir santralde arıza da olmuş olabilir. Arıza olduğunda onun giderilinceye kadar en azından önlemlerin alınmış olması lazım. Yani yönetimsel bir sıkıntı olduğu kesin.
Evet, açıklama tabii bize net açıklama, doyurucu açıklamalar gelmediği için manipülatif şeyler bir takım konuşmalarda olabiliyor tabii ki. Şimdi burada tabii öte yandan başka bir mesele daha var. Yani ben aslında yine bu özelleştirme meselesine getireceğim konuyu. Şimdi sizin demin bahsettiğiniz üzere bütün bu elektrik üretimi, toptan satışı ve dağıtımında rekabet getirileceği gerekçesiyle kamu varlığı özelleştirmeler eliyle bir takım özel sektör şirketlerine verildi. Ve şu anda bir grup ve bunlar 3. Havalimanı'nın da konsorsiyumun içinde yer alan üçlü bir konsorsiyum bunlar. Şu anda sektörün sadece %30'unu elinde tutuyorlar. Yine aynı böyle büyük bir grupla birlikte düşünüldüğünde ikisinin elektrik dağıtımındaki payı yarıyı aşmış vaziyette. Yani %50'den fazlasını kontrol ediyorlar. Yani bu sizce böyle yani daha örnek alabileceğimiz ülkelerle kıyaslandığında normal bir şey mi elektrik dağıtımının bu kadar özel şirketlerin elini, yani bu sonuçta elektrik stratejik bir sektör ve belki özelleştirilme yani telekom gibi elektrik piyasası gibi bunlar stratejik sektörler ve bu kadar büyük çaplı özelleştirmelerin sonucu olarak bunu yaşıyoruz. Yani bu dünyada da böyle mi oluyor? Hep özel sektörün elinde mi bu dağıtım üretim işleri?
Hayır, bu dünyada da bu benzer süreçler belki yaşandı ama o süreçlerin işte bu tekelleşmeye doğru gittiği görüldüğü için pek çok ülkede bu şu anda tekel konumunda olan kamu şirketleri yani kamunun elinde pek çok Avrupa ülkesinde yani onlar bu işi bu boyutlarda, bu boyutlara varmadan önlemlerini aldılar. Belki bazı ülkelerde de oluyordur ama bu genel bir uygulama değil. Yani bizim bu serbestleşme piyasası kanunu dediğimiz kanun çıkarken bu neoliberal uygulamalara gereği olarak yapıldığı söylenmektedir. Ama aynı uygulamalar Avrupa'nın önemli ülkelerinde tersine işliyor. Yani evet. Özellikle elektrik alanında gerçekten sizin de söylediğiniz gibi bu stratejik bir olay. Sadece stratejik değil, bu kamusal bir ihtiyaç. Yani tabii. Tüm insanları ilgilendiren bir enerji olduğu için, enerji kaynağı olduğu için bunun kamu eliyle işletilmesinde yarar görülüyor.
Evet.
Hatta yani bu aynı kamu şirketler Türkiye'deki ihalelere dahi girebilmekte. Yani böyle örnekler de var.
Evet. Evet.
Dün de Radikal'de bir haber vardı. Afşin Elbistan Termik Santrali 15 gün süreyle bakıma alınmış.
Hı hı.
Bu da diğer bir konu da nükleer konusuna da gelmek istiyoruz.
Hı hı.
Japonya ile imzalanan bir anlaşma var. Dün sabah saatlerinde 181 milletvekili imzasıyla. Acaba bu bir tesadüf müdür yoksa kullanılacak bir fırsat olarak değerlendirilebilir mi? Ne diyorsunuz?
Vallahi şimdi yani işin içerisinde açıkçası böyle komple teorisi demeyeyim tırnak içerisinde. Yani onu andıran şeyler olarak biz bakmıyoruz meseleye. Tesadüf de olsa, üstüne gelse ama bir şekilde bu kanunun yani bu gerekçe gösterilerek zaten işte elektrikler kesiliyor, elektrik ihtiyacımız var denilerek yani bu kanunun çıkma sürecini hızlandırmıştır. En azından bunu söyleyebiliriz. Yani bunun hükümetin çok fazla buna pek ihtiyacı olduğunu da sanmıyoruz. Yani istediği kanunu aslında çıkartabiliyor. Ama bir şekilde bu nükleer konusunda bir hassasiyet de var. Bu 40 yıllık bir süreç. Yani 40 yıl önce de ülkenin nükleere ihtiyacı var deniyordu. 40 yıldır da yapılmıyor. Yani bu aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelmiş geçmiş bütün politikalarında bu nükleer sevdası var. AKP bunu gerçekleştirmek üzere bütün hamlelerini attı. Meclisteki çoğunluğuna da bakarak bunları gerçekleştirmek istiyor. Dolayısıyla yani buna doğrudan doğruya bağlamak doğru olmayabilir. Yani biz bu açıklamamızda buna değindik ama bunun manidar olduğunu söyledik. Yani sadece evet yani bu arada da böylesine önemli bir olay. Hatta şöyle manidar, bunu ben şöyle ifade edeyim. Böylesine önemli bir kesintiyi yönetemeyen veya kesintiye yol açan bir yönetimin yarın nükleer santral kurulduğunda bu nükleer santralle ilgili olası çıkacak bir herhangi bir arızayı nasıl yöneteceğini de bir soru işareti olarak koymamız gerekiyor.
Evet, çok...
Bu gerçekten çok önemli bir olay. Yani biz daha bu mevcut konvansiyonel sistemlerle üretim yapılan bir elektrik enerji yönetimini yönetemezken yarın çünkü nükleer santral dediğinizde en önemli unsur güvenlik sorunu.
Çok daha üst düzey yani bir uzmanlık gerekecek herhalde bunun.
Tabii tüm ülkelerin şu anda en önemsediği konu bu terk edilmesinin. Yani gelişmiş ülkelerde artık bu teknolojiyi kullanmak istememenin en önemli gerekçelerinden bir tanesi bu. Bir tanesi atık sorunu.
Evet. Ve biz
hiç buralarda ilgilenmiyoruz.
Biz buralarla hiç ilgilenmiyoruz.
İş güvenliği konusunda zaten.
Türkiye olarak.
Evet. Akkuyu'nun ÇED'inde zaten bu mesele sadece bir sayfa olarak geçiyor. Sinop'un.
Biz onu da belirtmiştik.
Evet.
Oradaki imzaların sahte olduğu.
Sahtelik tabii. Bir gün gazetesi
bunu davada çok. Açıldı.
Evet. Güzel bir şekilde ortaya çıkardı.
Bütün bunlar yok.
Evet doğru. Yani Akkuyu'nun zaten ÇED'i son derece sorunlu ve orada 1-1,5 sayfa kadar geçiyor bu atık meselesi. Şu anda Japonlarla kabul edilen bu anlaşma Sinop içinde. Sinop'un ne şu anda yer lisansı var ne ÇED'i var. Hala daha işte jeolojik, oşinografik, jeoteknik araştırmaların, çalışmaların, incelemelerin devam ettiği söyleniyor. Ve oranın uygun olup olmadığıyla ilgili şu anda hiçbir teknik bilgiye de sahip değiliz öte yandan. Anlaşmayı yapıyoruz ama.
Valla işte tip gaz patlamasıyla eşdeğer gördüğünüz için nükleerle ilgili olan yasalarda bu şekilde gerek santral kurulma aşamasındaki chat süreçleri gerekse nükleer yasayla ilgili olan hazırlıklar böyle alelacele görüşülmeden çıkartılabiliyor.
Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
İyi çalışmalar. Teşekkürler.
Çok mersi.
Şimdi Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Önder'i yayınımıza konuk ettik. Kendisinden önemli bilgiler dinledik. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra biraz nükleer meselesiyle ilgili konuşmaya devam edelim. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair blowing in the midwinter wind. And I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. Ah. Said the need within some men to fight and kill their brother without thought of love or God. And I beg to give me horses to trample down my enemy. So eager was this passion to devour this waste of life. Mother of all men, to counsel me so wisely then, I feared to walk alone again, and asked if she would stay. Ah, ah, ah. Oh lady, lay your hand out right, oh let me rest you at your side, have faith and trust in me, she said.
...94.9 Açık Radyo'dayız. Ekonomi Ekoloji Programı'nda. İlk yarıda salı günü yaşadığımız karanlığın, tam anlamıyla karanlığın, ülkenin karanlığı, 80 ilin, Van hariç,
evet,
80 ilinde yaşanan 6 ila 8 saatlik elektrik kesintilerini Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Önder'le konuşmuştuk. Konuyu ikinci yarıda biraz nükleere getirmek istiyoruz. Çünkü nükleer konusunda da atılan adımlar var. Sinop'ta yapılacak nükleer santral için, ikinci nükleer santral. Daha biri yapmadık ama ikincisi için bir anlaşma meclisten geçti.
Evet.
Sen geçen sene iki kere Sinop'a gittin Pelin. Hı hı. Orada yöre halkı bu konuya nasıl bakıyor? Çünkü Akkuyu'dan alınan dersler var. Sinop, İğneada'da arkadan üçüncü nükleer santral lafı dillendiriliyor.
Evet.
Sinop'ta bu konu nasıl ele alınıyor?
Biz geçen sene Fukushima'nın yıl dönümünde gitmiştik. Ben daha sonrasında farklı vesilelerle birkaç defa daha gittim Sinop'a. Orada genel olarak mesela yani Mersin'in genelinde de nükleer karşıtlığı yüksek ama biraz o nükleer santralin yapılacağı köydeki insanların fikirleri biraz daha farklı. Onlar işte oğlumuz, eşimiz, kocamız, akrabalarımız iş bulur diye onlar biraz daha sıcak bakıyorlar nükleer santral meselesine ama Sinop'ta çok daha büyük bir karşıtlık var. Sinop çok enteresan bir şekilde biliyorsun Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bir il düzeyinde yaşam memnuniyeti araştırması vardı. Türkiye'nin en mutlu ili ve Sinop'ta yani bırakın nükleer santral yapmayı herhangi bir fabrika, herhangi bir böyle yani çok ciddi şekilde bacası tüten bir tesis, yani sanayinin çok çok sınırlı olduğu hatta hiç neredeyse olmadığı bir il. Havası, suyu son derece temiz ve bakir kalabilmiş. Yani tabii ki Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kötü bir kentleşme var ama yine de kendini
tahribat
nispeten
değil,
nispeten kendini korumuş illerden biri diyebiliriz. Japon Mitsubishi Heavy Industries ve Fransız şirketi Areva, Avrupa'nın en büyük nükleer santral inşası yapan şirketlerden ikisi birlikte, iki şirketle birlikte 2013'te yapıldı anlaşması, 22 milyar dolar bedelli. İşte geçtiğimiz günde Meclis Genel Kurulu'nda anlaşması kabul edildi. Yani Sinop'la ilgili anlatılacak çok fazla şey var aslında. Türkiye'nin en kuzey noktası İnceburun, %70'i orman arazisi, birinci derecede doğal sit alanı.
Bir tabiat parkı değil mi?
Bir tabiat parkı Hamsilos. Ve yani bütün o mevki, Sarıkum Gölü, Akliman, bunların hepsi çeşitli derecelerde doğal sit statüsüne sahip. 150 tane kuş türünü barındırıyor, 60'a yakını göçmen kuş türü. 1600 bitki türüne ev sahipliği yapıyor Sinop ve Sinop'a endemik 120 civarında bitki var falan. Yani bunlar epeyce Türkiye'de avlanan, belki de yani bu rakamlar belki bir çırpıda söylenince çok bir şey ifade etmeyebilir ama bu söyleyeceğim şey Türkiye'deki herkesi ilgilendiren bir şey. Türkiye'de avlanan balığın %70'i Karadeniz'den avlanıyor. Karadeniz'de avlanan balığın %30'u da Sinop'tan geliyor. Yani önemli bir balığın doğduğu ve oradan yayıldığı alanlardan birisi. Ve Sinop'ta avlanan balığın %70'i de İnceburun'dan, tam da nükleer santralin yapılacağı yerden geliyor. Dolayısıyla burada 4000 tane lisanslı balıkçı var. Ve yani burası genel olarak bir memur ve emekli kenti ve geçim daha çok balıkçılıkla yapıldığı için de çok ciddi olarak bu işe sekte vurulacağı söyleniyor. Demin Hüseyin Bey'le telefonda konuşurken de söyledim, buranın henüz bir yer lisansı yok, işte yapıldığı söyleniyor, burada inceleme yapıldığı söyleniyor. Geçen sene çok ciddi bir orman katliamı yaşandı, evet, burada. Ağaçlar, burada rutin ağaç kesimi ve seyreltme yapıldı dendi ama aslında buranın orman vasfını kaybetmesi üzerine yapılmış bir çalışmaydı. Daha sonraki yayınlarımızda herhalde bu konuyu daha çok işleyeceğiz. Bugün süremiz daraldı.
Evet, ben son bir çağrıyla kapatalım.
Evet.
Çernobil faciasının yıl dönümünde 25 Nisan'da Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda Sinop Nükleer Karşıtı Platform bir miting düzenleyecek.
Evet.
Biz de bunu izleyeceğiz ve ileriki programlarımızda dinleyicilerimizle sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu haftalık bizden bu kadar. Görüşmek
Haftaya
üzere.
Görüşmek üzere.
Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.